T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 22 Haziran 2023 Perşembe günü yeni bir dış politika ile içli dışlı programında karşınızdayız. Türkiye'nin dış politika gündemi yoğun ve artık dış politikanın 17 gündür yeni bir bakanı var Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu Türkiye'de. 17 günlük bir süreç işledi. Bu süreçte birçok görüşme yaptı. Barçın, buradan başlayalım isterim. Hoş geldin.
Merhaba.
Uzun bir aradan sonra birlikteyiz.
Evet.
Şimdi bu Fidan'ın 17 günlük sürecinde sen neler gördün Dışişleri Bakanı olarak? MİT Müsteşarlığından, MİT Başkanlığından buraya geldi. Farklı bir dokunuş seziyor musun? Sinyal bekliyor musun?
Şimdi,
çok uzun bir dönem çavuş oldu.
Her şeyden
sonra.
Önce gelir gelmez bir ara kararname çıktı. Bir büyükelçiler kararnamesi çıktı. Paris, Moskova, Varşova gibi yerlerde büyükelçiler değişti. Bu özel olarak Fidan'ın hemen gelir gelmez yapmak istediği bir şey değildi. Zaten Mevlüt Çavuşoğlu döneminde hazırlanan bir kararname. Zaten o büyükelçilerin çoğunun görev süreleri de dolmuştu. Çok anormal bir zamanlama. Değil ve hani 3 aşağı 5 yukarı anlıyorum ki Çavuşoğlu'nun o ana taslağını muhafaza etmiş. Onun üstüne bugün resmi gazetede bakan yardımcıları yayınlandı. Bakan yardımcıları 3'tü 4'e çıkarılmış. Mevlüt Çavuşoğlu döneminde atanan bakan yardımcılarını muhafaza etti Hakan Fidan. Onun üstüne ek bir Ahmet Yıldız geldi, kariyer diplomatı ama genelde hani AK Parti'ye yakın bir isim olarak biliniyor. Dolayısıyla hani personel politikası olarak diyeyim, gelir gelmez böyle hani ortalığı hallaç pamuğu gibi atmış gözükmüyor. Ama evet, bir değişim, bir farklılık var. Bunu nereden anlıyorum? O da özellikle bakanlığın siyasi daireleri kendilerinden istenenlerin içeriğinin değiştiğini düşünüyorlar. Öyle anlıyorum. Mevlüt Çavuşoğlu döneminde bana sorarsan Mevlüt Çavuşoğlu Beştepe'de siyaset şekillensin. Bana ne söylüyorlarsa ben onu yapayım. Yani boz diyorlarsa bozayım, düzelt diyorlarsa düzelteyim. Ben kendim inisiyatif almayayım. Ben gezmeme, tozmama, golf oynamama bakayım gibi düşünüyordu. O nedenle de siyasi dairelerinden talepleri daha çok niteliksel değil, nicelikseldi. Kaç ülkeye gittik, kaç kilometre tepdik, kaç görüşme yaptım, kaç telefon konuşması yaptım, telefon konuşmalarımın süresi ne oldu? Hep böyle sayısal içerikler istiyordu. Hakan Fidan gelir gelmez benim anladığım ve duyunduğum kadarıyla daha böyle hani ilişkilerimizin fotoğrafını çekelim, üzerine ne koyabiliriz, sıkıntılı noktalar ne, biz bunları nasıl aşarız? Bunun da özellikle anladığım kadarıyla Biden'la Londra'da yapacağı görüşme öncesinde Türk-Amerikan ilişkilerinin bir fotoğrafının çekilmesini istediğini ben anlıyorum. Özellikle bir yol haritası çıkarılmasını, özellikle de sıkışma noktaları ne ve o sıkışma noktalarından çıkmak için yaratıcı düşünmeye de teşvik edici bir yaklaşım sergilediğini duyuyorum. Öyle anlıyorum, öyle okuyorum. Bu tabii iki bakan arasında çok ciddi bir farklılık olacağı anlamına gelir. Yani dış politikada çok ciddi bir değişim anlamına gelir mi onu söylemiyorum. Ama önümüzdeki dönem biraz daha özellikle Dışişleri Bakanlığından gelecek input'un dış politikanın şekillenmesinde ağırlığı olacaktır. Tekrar ediyorum, bu dış politikayı çok kendi gelmekte olduğu raydan farklı bir yere götürür mü demiyorum. Ama en azından başlangıç olarak dışişlerinin o devlet aklının biraz daha dış politika yapım sürecine katkısının artması olasıdır. Çünkü bir de şunun altını çizmek lazım. Cumhurbaşkanlığına Çağatay Kılıç geldi. Sonuç olarak Çağatay Kılıç bir İbrahim Kalın değil. İbrahim Kalın yani ikisi farklı tabii ki, yani ikisi biri birinden daha iyi daha kötü anlamından söylemiyorum. İbrahim Kalın'ın bir geçmişi olduğu için, geçmişten beri o noktada olduğu için hakikaten Amerikan sistemindeki, başkanlık sistemindeki gibi bir ulusal güvenlik danışmanı gibi çok daha ağırlıklı bir rol oynuyordu. Fakat şimdi ve de bu rolü oynaması için Mevlüt Çavuşoğlu ona da o alanı bırakıyordu. Fakat şimdi Hakan Fidan Çağatay Kılıç'a İbrahim Kalın'ın oynadığı kadar bir rol alanı bırakır mı onu bilmiyorum. Onu zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum ama sonuç olarak senin de dediğin gibi Hakan Fidan kendisi açısından değil, zaten Türk dış politikası çok hızlı ve çok boyutlu bir dış politika olduğu için tabii hızlı başladı. Ama henüz tam olarak bakanlıkta da oturmuş değil sandalyesinde. Çünkü gelir gelmez Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs, Azerbaycan seyahatlerine eşlik etti. Ve ondan sonra da ilk önemli dış ziyaretinde Londra'ya yaptı. Ve ilk en önemli teması diyebileceğimiz görüşmeyi de Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken'la gerçekleştirdi.
Evet, 21 Haziran'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda buluştu Blinken'la Hakan Fidan. Ve bu aslında bir telefonda konuşmuşlardı ama bu ilk yüz yüze görüşmesi oldu ABD Dışişleri Bakanı'yla Hakan Fidan'ın. Şimdi bu tabii ki görüşmenin ana konusu İsveç'ti. Ama İsveç konusuna girmeden önce sana aslında başka bir yerden başlamak istiyorum. Çünkü Hakan Fidan'la Blinken'ın görüşmesinin başının videosu yayınlandı. Ve daha masaya oturulduktan kısa süre sonra Hakan Fidan'ın Blinken'a
açış dediğini, konuşmaları evet, yaptılar. Bu rutin bir şey. Evet. Blinken de konuştu. Aha. Hatta çok böyle pozitif evet. konuştu. Yani tanıdığını ve daha önce de işbirliği yaptıklarını söyledi evet. Hakan'a. Bir çiçek atmak gibi yaptı.
Bu ziyaretlere katıldığını da hatırlıyoruz. Hem Biden döneminde hem Obama döneminde hem Trump döneminde. Ama sormak istediğim kısım aslında sana bildiğiniz üzere her konuda aynı fikirde olmayabiliriz dedi Hakan Fidan. Ama daha sonra uzun süredir müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor ifadesini kullandı.
Evet, yani bu zorluyor ifadesi bana da biraz böyle bir garip geldi.
Sert.
Hani sanki hani biz aslında çok da yani çalışmak istemiyoruz değildi. Ama el mahkum çalışmak durumundayız. Bu hani iki müttefiklik ilişkisinin ruhuna yani iyi anlaşan iki müttefiklik ilişkisinin ruhuna yakışmayan ama dolayısıyla da iki ülke arasındaki o uyuşmazlığın bir yansıması yani o uyuşmazlığın yarattığı hoşnutsuzluğu da gösteriyor. Sonuçta Amerika ile Fransa'nın da sıkıntıları olabiliyor. Amerika'nın başka müttefikleriyle de sıkıntıları olabiliyor. Özellikle Almanya ile mesela Ukrayna Savaşı nedeniyle. Ama hani iki taraf da en azından karşı karşıya geldiklerinde hani bu kadar da yansıtmayabiliyorlar. Dolayısıyla senin dediğin gibi oradaki o hani uzun müttefiklik ilişkimiz bizi çalışmaya, beraber çalışmaya zorluyor kelimesi gerçekten dikkat çekici. Buna birazdan tekrar döneriz ikili ilişkiler bazında.
Evet, şimdi burada ikili ilişkilerde ana gündem iki ülke için farklı olabilir aslında. Ama Amerika tarafı için en önemli öncelik İsveç'in NATO üyeliği şu anda. Bu neden bir zamana karşı yarış haline döndü? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsveç'in 11 Temmuz'daki Vilnius NATO Liderler Zirvesi'nde tam üye olmasını istiyor ittifaka ama şimdi ittifaka katılmasını istiyor. Tam üye karıştı.
Tam üye derken karıştı. Biliyorsun bu tam üye de bizden kaynaklanan bir şey. Evet. Çünkü yarım üyelik diye bir şey yok aslında. Burada. Evet.
O hatta neyse bu da
belki evet. de böyle İsveç'e böyle bir misilleme yapıyor Türkiye. Sen misin böyle evet. bize bu lafı kazandıran Avrupa Birliği?
Yarım üyelik. Orada şimdi bu pek olmayacak gibi görüyor. Bunu nereden anladık Barçın? En önemli sinyal 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk tekrar seçilmesinden sonra konuşmalarından birinde zirvede el bebek gül bebek diyemeyiz. Stockholm'un beklentileri bizim onlara uyacağımız anlamına gelmez diyerek 11 Temmuz'da büyük ihtimalle bir üyelik olmayacağının sinyalini vermiş oldu. Görüşmede tahminen Blinken'ın bu yerin gerçekleşmesi yönünde bir baskı yapmış olduğunu öngörebiliriz sanıyorum.
Evet, şimdi burada tabii önemli olan senin de söylediğin gibi bütün bir Türk-Amerikan ilişkiler ağı İsveç üzerine yoğunlaşmış. Halbuki Türkiye-Amerika arasında hani eskiden o kadar büyük coğrafi alanlarda, Balkanlardan işte Orta Doğu'ya, Kafkaslara kadar çok konuda görüşme olurken sadece bu böyle bir İsveç'e odaklanması yani gene bize iki ülke arasındaki ilişkilerin de yaşanan tıkanıklığı göstermesi açısından sembolik. Şimdi Ankara'daki hissiyat şu, Amerika'nın bu kadar İsveç üzerinde durması Beştepe üzerinde özellikle Cumhurbaşkanlığı üzerinde baskı yaratıyor. Baskı yarattıkça da Cumhurbaşkanı'nın İsveç'e yeşil ışık yakma istekliliği daha azalıyor ve daha zorlanıyor. Yani böyle bir fasit daire gibi bir taraftan. Aslında bir taraftan belki de Cumhurbaşkanı da hoşuna gidiyor. Yani işte bakın ben bütün NATO'yu karşıma alıyorum. Niye karşıma alıyorum? Türkiye'nin beka sorunu için, PKK sorunu için. Bütün görüyorsunuz, bakın böyle Biden ağzını açıyor, aman İsveç diyor. Blinken ağzını açıyor, aman İsveç diyor. Şimdi belki bu kadar söylemeseler, Cumhurbaşkanı da çıkıp bütün herkesi sırf Türkiye'nin beka sorunu için karşıma aldım demeyecek. Öte yandan bunlar bunu dedikçe hem belki Cumhurbaşkanı'nın bir yanda iç politikaya dönük olarak işine geliyor, ama bir taraftan da dış politika anlamında da istese bile yeşil ışık yakmasını zorlaştırıyor. O nedenle de benim gördüğüm kadarıyla özellikle diplomatik kaynaklar, hani Amerika'nın sürekli böyle bizim Türkiye iyi bir ortağımız tabii ama İsveç'i konuşacağız öncelikle demesini çok akıllıca ve doğru bir strateji olarak görmüyorlar. Onun dışında bu görüşmeden benim henüz elimde herhangi bir içeriğim yok. Ama bu görüşme öncesindeki Ankara'daki hava ne diye sormak gerekirse şunu söyleyebilirim. Ben açıkçası bu noktada her ne kadar İsveç kendi anayasasını değiştirmiş olsa, 1 Haziran'da yeni bir yasayı yürürlüğe sokmuş olmasıyla beraber, işte böyle bir iki tane bir kişiyi iade etti, bir kişi mahkemeye çıktı vesaire, henüz Ankara'da evet İsveç üzerine düşeni yapmıştır şeklinde bir kanaat oluşmuş değil. Yıllar önce Kaan bize Avrupa Birliği ile ilgili şu söylenirdi. Evet, siz mevzuatınızı değiştirdiniz ama bizim uygulamayı görmemiz lazım. Çünkü mevzuat değiştirmek uygulamanın değişeceği anlamına gelmiyor. Siz kağıt üzerinde işkenceye sıfır diyebilirsiniz ama hani karakollarda da biz bunu görmek durumundayız vesaire. Bence şu anda Ankara'da diğer müttefiklerine bunu söylüyor. Tamam, anlıyoruz, mevzuat değişti, altyapıyı değişti ama bizim o zihniyet değişimini, o uygulamayı görmemiz lazım. Şimdi uygulamayı gösterebilmek için de önümüzde çok kısa bir süre var. Fakat bu bir yıllık süre içinde Türkiye'nin beklentisi sadece yasal altyapının değişmesi değil, aynı zamanda çok daha somut bir takım adımlar da görmek istiyordu. Bu illaki işte Ahmet'in, Mehmet'in Türkiye'ye iadesi olmak zorunda değildi. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, yani Türkiye'nin bana bu arkadaşlar 7/24 tamamen Türkiye'ye karşı çalışıyorlar. Ben bunları hayatı zorla, yani bana Türkiye'ye iade mi etmiyorsun? O zaman sen ülkende yargıla, hapse at. Yani Türkiye'ye hapise atamıyorsun, yasal zorunlulukların var. O zaman başka bir ülkeye gitmelerini teşvik et, zorla vesaire. Şimdi İsveçliler de sürekli şunu söylüyor. Ama benim yasalarım var. Hani senin dediğin gibi bir ülke değilim ben demeye getiriyor. İşte sen Orta Doğu ülkesisin. Senin yaklaşımınla benim yaklaşımım farklı demeye getiriyor. Onların da aslında haklı olduğu taraflar elbette var. Çünkü Türkiye açısından sadece ve sadece üye olmak, sana bilmem ne kadarlık, kaç yıllık hapis cezası getirebiliyor. Halbuki Avrupa standartlarında genelde sadece bizatihi üye olmak bir suç unsuru olmuyor. Faaliyet gerekiyor, bir şeyi yapmış olmak gerekiyor. Ama sonuç olarak Türkiye tarafı da şunu söylemeye çalışıyor. Tamam, anlıyoruz, bir takım yasal meseleler var ama sonuç olarak biz de somut bir şekilde onların önüne koyuyoruz. İşte Ahmet şunu yapıyor, Mehmet şunu yapıyor. Ne yapıyor? İşte PKK'ya sempatizan topluyor. PKK için para topluyor vesaire. Her halükarda sonuç olarak benim gördüğüm kadarıyla zirveye kadar İsveç'in gerçekten ben hakikaten elimden geleni yaptım diyecek kadar çok sayıda adım atmasını beklemek bence gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Tabii bu noktada devreye ne geliyor? F-16 meselesi geliyor. Çünkü F-16 meselesine Türk tarafı diyor ki biz ikisi arasında bir bağlantı kurmuyoruz. Genelde İsveçliler şey demeye getiriyorlar. Ya vallahi aslında dert biz değiliz. Dert Türkiye'nin F-16 alımını garantilemesi. Çünkü Türkiye işte F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 almak istiyor. Bunu da Amerika ne diyor? Biz yönetim olarak kurmuyoruz bu bağ ama Kongre kuyuruyor. Ve eğer F-16 istiyorsanız Kongre'yi ikna etmemiz gerekiyor. Kongre bu bağlantıyı kuruyor diyor. Şimdi ben şu soruyu soruyorum genelde Ankara'da diplomatik çevrelere. Diyelim ki NATO zirvesine kadar İsveç tatmin etmedi. İsveç İsveç'teki Türkiye karşıtı faaliyetlerin Türkiye'ye verdiği zararı bir tarafa koyuyoruz. Yani dengenin bir tarafına. Öteki tarafına şunu biliyoruz. Türkiye yeşil ışık yakarsa İsveç'in üyeliğine F-16'larla ilgili garanti alabilir mi? Alamayabilir. Yani yönetim der ki vallahi ben veremem çünkü yani orada işte kongre var. Hakikaten veremem diyebilir. Ama şunu biliyoruz. Türkiye İsveç'e yeşil ışık yakmadığı sürece F-16'ları almayacağını biliyoruz. Yani ben açıkçası düşünemiyorum bir kongrenin Türkiye, İsveç'i NATO'ya almamış bir Türkiye'ye evet biz de F-16'ları veriyoruz demesini beklemiyorum. Dolayısıyla şimdi bu dengeye baktığımızda burada İsveç'teki faaliyetlerin Türkiye'nin güvenliğine verdiği zarar var. Bak iç politikayı bir tarafa koyuyorum. Yani Erdoğan'ın o ben kafa tutuyorum Türkiye'nin bekası için tarafını bir tarafa bırak. Gerçek anlamda İsveç'teki faaliyetlerin Türkiye'nin güvenliğine verdiği zararı buraya koyuyoruz. Buraya da Türkiye'nin F-16'ları almaması durumunda Ege'de ne ölçüde Yunanistan'a karşı dengeyi kaybedeceği ve bunun Türkiye'de yaratacağı güvenlik zafiyeti. Burada verdiği, İsveç'teki faaliyetlerin verdiği zarar, burada F-16 alamamış olmanın yaratacağı zafiyet. Bu dengeye baktığımızda ne görüyoruz diye sorduğumda benim aldığım yanıt açıkçası yani hani illaki biz F-16'ları almalıyız. Bu bir hayat memat meselesidir gibi bir cevap ben almamaktayım. Yani bana öyle geliyor ki sanki Türkiye gerekirse F-16 satışı uzar, askıya alınır. Hani biz sadece bu F-16'ları alacağız, modernize edeceğiz diye İsveç konusunda illaki bir yeşil ışık yakmak zorunda hissedilmediğini açıkçası anlamaktayım doğrusu.
Peki bu bütün bu dengelere baktığımızda bir ara çözümden söz etmek, bir formülden söz etmek mümkün olur mu?
Yani muhakkak olmak durumunda çünkü sonuç olarak şunu ben Türkiye'nin arzu edeceğini düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İsveç Türkiye nedeniyle NATO'ya üye olamamış, NATO bir dayanışma sergileyememiş. Bu buna karşılık da Putin ellerini sıvazlamış ve müthiş mutlu. Hani Ankara özel olarak Rusya'nın çok mutlu olacağı bir durumu da görmek açıkçası istemez. Benim tahminim şudur. NATO zirvesinde bir belge kabul edilecek. Benim duyumlarım bu belge üzerinde çalışılmaya başlandığı yönünde. Ve denecek ki İsveç üye olmuştur ama bu süreci resmi olarak teknik nedenlerden dolayı henüz bu noktada tamamlamadık türünden bir ifadeyle bir artık bu bir NATO açıklaması mı, genel sekreterin açıklaması mı olur onu bilemiyorum. Çünkü dikkat et hep böyle vurgularda biz İsveç'i tam üye görmek istiyoruz. Flake ne diyor mesela? Tam teşekküllü bir, açıkçası İsveç'i tam teşekküllü bir ortak olarak görmek istiyoruz diyor Amerika'nın. Ankara Büyükelçisi. Yani bu ne demek? Aslında şu. İsveç aslında şu anda NATO'nun bütün toplantılarına zaten katılıyor. İsveç'le NATO arasında zaten gayri resmi işbirliği başlamış durumda. Şu anda o sürecin resmileşmesi gerekiyor. O nedenle bu tam üye, tam teşekküllü ortak olarak görmek istiyoruz. Yani biz bu işi bağlayalım, bitsin diyorlar. Benim tahminim söylenecek olan yani hem Türkiye'ye zaman tanımak hem İsveç'e zaman tanıyacak bir formülle yani kapaları kapanmadı. İsveç aslında üye. Sadece bu bir resmi süreç meselesi. De facto üye oldu ama de jure için biraz daha zamana ihtiyacımız var dedirtecek bir metin üzerinde son ana kadar müzakere edileceğini duyuyorum ben.
Şimdi ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin açıklamalarına gelmişken bir noktaya daha dikkat çekeyim isterim aslında. Şimdi evet ABD'nin böyle bir İsveç rahatsızlığı var Türkiye'den ama Türkiye'nin de yıllardır süre gelen ABD'nin Suriye'de SDG'yle yaptığı işbirliğine dair bir rahatsızlığı var. Ve bunda bir ilerleme yol kat edilemiyor yıllardır. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in dün gazetecilerle buluştuğunda yaptığı açıklamada 21 Haziran'da açıkçası SDG ile ortaklığımız konusunda farklı düşündüğümüz noktalar var ama bunlar üzerinde çalıştığımız şeyler Bunlar üstesinden gelmemiz gereken şeyler demiş. Bugünden Türkiye için çok önemli tabii ki. Konuşarak aşılabilecek mi çok? Bunu
zaten
göremedik şu ana kadar ama.
Evet, yani şu aşamada Türkiye ile Amerika arasındaki yani ilişkileri en fazla zehirleyen mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü yapıya destek vermesi, orada bir antitenin kuruluyor olmasına göz yumması. Bu Türkiye'yi çok rahatsız eden bir şey. Şimdi şunu Amerika ama görüyor. Hani Orta Doğu'da taşlar oynuyor. Orta Doğu'da taşlar farklı şekilde oturacak. Yani oturması zor olacak ama Orta Doğu'daki taşlar bir yerinden zıpladı. Bunu nasıl görüyoruz? Bir kere her şeyden önce Arap dünyası Suriye ile normalleşmeye gitti. Suriye Arap Ligi'nin tekrar üyesi oldu. Birdenbire Çin'i gördük. İran'la Suudi Arabistan arasında bir arabuluculuk yapıyor ki İran'la Suudi Arabistan'ın hani aynı masaya oturması bile çok önemli ki bu arada bazı haberler var ki Amerika'da gizli gizli perde arkasından İran'la yeni bir anlaşma, yeni bir mutabakat için konuştuğuna dair müzakereler var. Dolayısıyla Flake şunu söylüyor. Evet, bir değişim var. Yani Suriye'de bir şeylerin, hani Orta Doğu'da ve Suriye'de bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bunu fark ediyoruz ve hani buna göre de işte Türkiye ile tekrar bir konuşuruz diyorlar ama hani ne kadar ikna edici bu? Ben biraz zaman kazanmaya dönük bir şey görüyorum. Ama hani yine de farklı şeyleri de konuşabiliriz de, diyor olması da önemli bu açıklamada, değil mi? Yani bir takım hani farklı yöntemleri de konuşabiliriz demesi önemli. Fidan'ın da talimatını hatırlayalım. Yani işte ilişkilerde sıkışma noktası nelerdir, biz buradan nasıl çıkarız? Hani dolayısıyla önümüzdeki dönem daha farklı bir arayışla ve zihniyetle masaya oturulur mu bilmiyorum. Hani evet oturur ama ayak mı sürür? Yoksa ciddi anlamda evet ya biz bunu bir kafa yoralım der mi? Emin değilim. Çünkü sıkıntı şu, Amerika Birleşik Devletleri de seçime gidiyor. Bu ne demek? Bir buçuk sene aslında çok fazla büyük bir değişim beklemememiz gerek. Ben ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamada neden yaptı? Çünkü işte Amerika'nın ulusal
bağımsızlık
günü
resepsiyonları.
Bu resepsiyon öncesinde yapıyor bu açıklamayı. Orada gördüğüm bir başka açıklama, yani açıklamasındaki başka bir nokta. Örneğin soruyorlar işte Biden'la bir Erdoğan görüşmesi olur mu NATO çerçevesinde? Buna dair pozitif bir mesaj vermiyor, değil mi? Yani evet, şu anda bir şey söyleyemem diyor. Şu anda yani zaten Madrid zirvesinde bir araya gelmişlerdi. Şu anda açıklayacak bir şey yok diyor. Şimdi bu da bize iki ülke arasındaki ilişkilerin kimyasına dair bir şey veriyor açıkçası. Yani bir zamanlar Obama'nın yani ben en fazla Erdoğan'la görüşüyorum, dünya liderleri arasında en sık, en çok Erdoğan'la görüşüyorumdan yani NATO zirvesi oluyor. İki liderin çok kolay bir araya geleceği bir noktada hala bir görüşme söz konusu olmaması, yani buna dair bir işaret olmaması gene ilişkilerin bulunduğu noktayı göstermesi açısından dikkat çekici.
Evet, ilk günden itibaren yani Trump'ın en çok telefonda konuştuğu liderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten Joe Biden'ın Türkiye'den ilgili verdiği ilk mesajlardan biri kurumlar arası iletişime dönüştü başkanlar arasından. Bu sözü de tutmuş görünüyor çok net bir şekilde. Şimdi Suriye'de kalın var için çünkü ilginç bir toplantı geçirdik. Yani toplantı aslında Astana Zirvesi'nin 20. toplantısıydı. Şimdi toplantıdan çok abartılı bir bildiri çıkmadı ama sonunda olanlar ilginç. Kazakistan bir anda ne dedi? 2017'den beri ev sahipliği yapan bu toplantılara Astana'dan ilgili olarak biz artık bu toplantılara ev sahipliği yapmayacağız dedi Kazakistan. Neden? Çünkü toplantıların devam etmesine dair bir gerek görmüyoruz dedi. Gerekçelerini de sıraladı işte. Kan gölü vahşet azaldı dedi. Ölü sayıları, günlük ölü sayıları azalıyor dedi. Suriye Arap Birliği'ne döndü. Diplomatik izolasyon bitti dedi. Türkiye ile Suriye arasında bağ temas kurulmaya başladı. Dolayısıyla artık bu sürecin devam etmesine gerek görmüyoruz dedi daha. Ama öğrendik ki bundan pek kimsenin haberi yokmuş. Çünkü Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Lavrentiev toplantıdan sonra kendisine sorulduğunda dedi ki bana sürpriz oldu, beklemiyordum dedi. Konu hakkında bir bilgisi olmadığını ifade etti. Bu da garip bir durum doğuruyor çünkü bir baktığımızda aslında Suriye krizi çözülmekten çok uzak bir kriz. Diplomatik olarak da sahada da. Yani Kazakistan'ın böyle bir karar aniden vermesinin arkasında ne olabilir Barış'ın?
Açıkçası bilmiyorum. Şu anda benim anladığım kadarıyla Türk tarafı da bilmiyor. En azından hani benim ulaşabildiklerim çok bir bilgiye sahip değillerdi. Ama zaten Rusya'nın da bilmiyor olması da hakikaten çok şaşırtıcı. Şu anda anladığım kadarıyla taraflar, yani başta Türkiye ve başta Rusya olmak üzere, Kazakistan'ın niye böyle bir karar aldığından ziyade bir de yani neden bunu hani kamuoyunun önüne söyleyip de önceden tarafları bilgilendirmeden böyle bir sürpriz bir şekilde böyle bir adım atmış olması da önemli. Yani hani aldığı kararın nedeni bir, iki, neden bunu böyle hani tarafları hazırlamadan ve sürpriz bir oldu bittiye getirme ihtiyacı duyuyor. Bunu anlamak gerekiyor. Benim hani şu anda elimde bir şey yok. Net bir bilgi yok. Dediğim gibi hani Türk tarafı da hani biz de şaşırdık. Yani biz de anlamaya çalışacağız diyor ama bu neyle örtüşüyor? Demin Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin söylediği, yani hani şartlar değişiyor. Bunu görüyoruz diyor. Yani demek ki yani o değişiyor. Yani bölgedeki bazı şeylerin değiştiğini bir göstergesi de işte Kazakistan'ın çıkıp yani tamam ben süreci bitirdim, ben hani bununla artık ilgilenmek istemiyorum demesi. Ama hani çok gerçekten diplomaside çok görmediğimiz bir durum. Bir ülkenin bir süreç içinde yer alırken diğerlerine önceden haber vermeden hadi bakayım ben artık ev sahipliği yapmıyorum, başınızın çaresine bakın demesi dikkat çekici.
Evet, bu süreç tabii artık Astana süreci adı devam eder mi bilmiyorum. Astana Kazakistan'ın başkenti adını buradan alıyordu ama Lavrentiev ya Tahran'da ya Moskova'da ya da Ankara'da bu sürecin devam edeceğini, hatta Şam'da bile bu görüşmelerin, toplantıların sürdürülebileceğini söyledi. Yani bu temaslar sürecek. ABD ve Rusya arasında başlamıştı Astana süreci. Sonra İran katıldı garantör olarak. Son görüşmelere Suriye temsilcileri de katılıyordu. Dolayısıyla görüşmeler aslında önem kazanmıştı diyebiliriz. Şimdi birazcık daha Ankara'daki duruma bakalım istiyorum. Marçin, ilk önce bu hafta yapılan bir görüşmeden Erdoğan'la Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ziyarete geldi bu hafta. İkili bir görüşme gerçekleştirdiler Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Görüşmeden sonra İletişim Başkanlığı'ndan falan yapılan açıklamadan çok benim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı açıklama dikkatimi çekti. O da dedi ki yani bu görüşmeyi terörle mücadeleye etkisi olacak dedi Mesrur Barzani ile Erdoğan arasında. İşbirliğimizi geliştireceğiz dedi. Bu neden önemli olabilir? Geçmişte Türkiye'den Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi operasyonların yapılacağı alanlar konusunda anlaşmazlıklar, onay alamamalar yaşamıştı. Belki buna bir etkisi olabilir savunma açısından ama diplomasi açısından sana birazcık bir yönünü soracağım Barçın. Şimdi Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesinden sonra Erdoğan'ın ilk konuk ettiği, görüştüğü liderlerden biri oldu. Bu sence bir sinyal mi? Bir mesaj içeriği olabilir mi? Nasıl yorumlarsın birkaç cümleyle?
Doğrusu işin tahmin ediyorum bir iç politik boyutu da olması gerekiyor. Özellikle bizim bu konularda çok analizlerine güvendiğimiz Murat Yetkin de bu konuya dikkat çekiyor. Özellikle PKK meselesi çerçevesinde acaba önümüzdeki dönem bir şeylere işaret ediyor mu bu görüşme diye gündeme getirmiş. Hani o, anladığım kadarıyla onun da bu aşamada hani analizinin içinde evet bu şuraya vardırtacak demiyor ama hani bu bir önemli bir gelişmedir. Önümüzdeki dönem önemli bir takım gelişmelere işaret ediyor diyor. Özellikle de PKK ile mücadele bazında o okumuş. Ama onun dışında tabii sonuç olarak Irak'taki bölgesel yönetimle bağlar, ilişkiler her zaman için Türkiye'nin önem verdiği noktalar. Ben hani Barzani'nin hemen çok hızlı bir şekilde gelip Türkiye ile temas kurmasını açıkçası garipsemem. Çünkü deminden beri söylüyoruz, Orta Doğu çok önemli değişimlere gebe. Evet. Taşlar o yerinden kalktı. O taşların yerine oturması zaman alacak. Belki hiç oturmayacak. O nedenle ilk bir temas arayışını doğal karşılıyorum. Ama onun dışında hemen bir parantez açmakta da fayda var. Türkiye-Irak ilişkilerinde özellikle enerji boyutunda bir sıkıntı yaşanıyor. Kerkük yumurtalık petrol hattı kapalı. Türkiye tarafından kapalı tutuluyor. Hatırlanacaktır. Normal şartlarda Türkiye Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminden petrol satışını izin verdiği için Bağdat tarafından Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne verilmişti. Bununla ilgili bir karar alınmıştı. Bu karar aslında Ankara'da memnuniyetle karşılanmıştı. Çünkü Türkiye'nin belli bir tazminat ödemesi gerekiyor. Fakat şimdi Kerkük yumurtalık boru hattından tekrar petrol akmaya başladı denmişti ama anladığım kadarıyla Türkiye tekrar hattı kapadı. Bunun da arkasında yatan nedenin şu olduğunu anlıyorum. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, yani Paris'teki mahkemeden çıkan karar anladığım kadarıyla 2018'e kadar olan bölümü kapsıyor. 2018'den bugüne olan bölümle ilgili de Bağdat'ın meseleyi mahkemeye taşımışlığı var. O nedenle anladığım kadarıyla Türkiye Bağdat'tan 2018 bugüne kadar olan bölümle ilgili başvurusunu geri çekmesini istiyor ve bu isteğini de kabul ettirmek için de bu anlamda bir baskı kuruyor diye anlıyorum. Bu konu elbette ki Barzani'yle yapılan görüşmede gündeme de gelmiştir. Fakat tabii hani asıl burada söz sahibi olan Barzani mi emin değilim. Ama hani işin enerji boyutu da bu görüşmede ele alınmıştır diye tahmin ediyorum.
Evet, tabii Orta Doğu'yla ilişkiler dedik. Şimdi birazcık daha önümüzde tarih konmamış ziyaretler geçiyor. Onlardan söz edelim isterim. Çünkü mesela Türkiye'nin Mısır Maslahat Güzarı yaptığı açıklamada dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi Ankara'ya görüşmeye davet etti, konuk etmek için dedi. Bu neden önemli? Çünkü Mısır'la Türkiye arasında bir normalleşme süreci işliyor geçen seneden beri. Bunun en somut örneğini Katar Dünya Kupası'nın açılış töreninde Sisi ile Erdoğan el sıkıştığında sembolik olarak görmüştük. Çünkü Erdoğan ve Sisi kişisel olarak birbirini çok sık hedef almış iki lider. Özellikle ideolojik olarak da ciddi farklılıklar var. Sisi'nin konuk alınması o yüzden tabii ki önemli olur. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye gelebileceğine dair açıklamalar var.
Davet etmiş, Netanyahu'yu davet etmiş Cumhurbaşkanı aslında. Çünkü Netanyahu telefonla tebrik telefonu edince Cumhurbaşkanı da davet ediyor. Onun dışında galiba Putin'i bekliyoruz. Evet. Ama Kremlin'de, onun da tarihi yok ama Kremlin açıkladı.
Evet, yakın zamanda gibi çok geniş ama sıcak bir cümle var orada da. Gözden kaçmasın diyelim. Bir ziyaret daha var gözden kaçmasında. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti 21 Haziran akşamı. Bir günlük bir çalışma ziyareti olacağı söylendi. Yani bu akşam 22 Haziran akşamı tahminen Türkiye'ye dönecekler. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerini de genişçe ele aldık. Normalleşildi. Çok ciddi sıkıntılar vardı.
Evet, burada işin ekonomik boyutuna bakmamız gerekiyor Kaan zannediyorum. Ama bu kadar hızlı ve bu kadar kısa dönemli bir ziyaret bize ne diyor? Aslında işin politik boyutu değil. Demek ki çok acilen Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir destek bekleniyor. Bu da ona delalettir diye bakmak lazım.
Daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyle yardımlar geldi Türkiye'ye. Son olarak radarımızda ne var? Ona bakalım ve noktalayalım. Evet, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Artık muhalefet iç hesaplaşma sürecine girdi. Çünkü seçimler kazanılması beklenirken çok ağır bir şekilde kaybedildi. Tabii muhalefet içinde bunun ağır bir yenilgi olduğunu ve ağır bir yenilgi olmadığını savunanlar var. İYİ Parti 24-25 Haziran'da, yani bu hafta sonu kurultaya gidecek. Kurultaya tek adayla gidiyor İYİ Parti. Meral Akşener tekrar genel başkanı olacak partinin büyük bir sorun çıkmazsa. Bunun dışında CHP'de de bir değişim rüzgarı esiyor mu esmiyor mu tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu bize yine girmeden kısa süre önce bir açıklama yaptı. Ben bir değişime aday olduğumu deklare ediyorum zaten dedi. Ama bunu öyle kelimelendirerek sonra dedi ki yani genel başkanımıza karşı bayrak açmıyorum dedi. Üstü kapalı bir şekilde. CHP'nin kurultay süreci nasıl işleyecek? Bu hazırlık sürecine girdiğini biliyoruz ama bir tarih bilmiyoruz henüz. Onun dışında Yunanistan'da bu hafta sonu pazar günü tekrar seçimler yapılacak. İlk seçimlerin sonucunda bir koalisyon kurulamadı. Yeni Demokrasi Partisi'nin yani Kyriakos Mitsotakis'in partisinin tek başına iktidar olması bekleniyor. Çünkü ilk turda Syriza'nın radikal solun ana muhalefetin çok ciddi bir oy kaybı yaşadığını görmüştük. Onun dışında Onur ayı devam ediyor Türkiye'de. LGBT siyaset tartışmalarının ortasında olumsuz şekilde yer almaya devam ediyor maalesef. Dün 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar LGBT'ciyi, LGBT'ci ifadesi diye bir şey yok zaten ama bunu bir hakaret olarak kullanmaya devam ettiğini gördük. Onun dışında Onur ayı yürüyüşünde polisin çok sert müdahalesi oldu İstanbul'da yine. Son olarak bu yayının hemen bitimine mütakiben 14 saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Bir artış olabileceği konuşuluyor. Tabii ekonomi Türkiye'nin ana gündemlerinden biri şu anda. Bakıp göreceğiz faiz kararından ne çıkacak. Barçın çok teşekkür ederim. Yine her perşembe olduğu gibi dış politikayla içli dışlı da dış politikayı ele aldık. İç politikaya nasıl yansıdı onu konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki perşembe görüşmek üzere. İyi haftalar.
İyi haftalar.